Ayrım 13, Şuradan Buradan, Fahrettin Akıcı, sayfa 124. 90. Gözlük Resul ve bazıları bizim fırında çalışırken tabii ki laubali çalışmışlar. Dalga geçtiklerinden 40 tane ekmeği yakmışlar ve ırmağa atmışlar. Diğer bir grup da uyuyup 3 defa hamurun vaktini geçirip ırmağa dökmüşler. Başka şehirlerde olsa anlayın neler olur. Yani bu örneklerden de anlaşıldığı gibi işine sadık olan yok. 91. Kumru'da saflar çok. Saflar bol olduğu için bunu değerlendiren bazıları hortlamış. Tabancayla bu safları korkutup ceplerini doldurmuşlar. Bu sektörde kumruyu çok kişi işliyor yani. Şunu kabul et ne ya. Kumru'ya her gün aşağıdan yukarıdan gezdiğim için bu safları görüyorum. Benim kanaatim bu pancardan olmuş. Ama şunu da burada peşin yazıyorum. Devlet bunu biliyor ve fazla sabretmez diye düşünüyorum. Buraya ileride kolluk kuvvetleri sayesinde bir tedbir alırlar. Söyledi dersiniz. 92. Kumru'da kabilesi para olanlar da epeyce var. Paraya bu kadar tapan başka bir şehir görmedim. Şimdi sizlere bunlardan bazılarını yazıp konuyu özetleyeceğim. KB, ZB, İT, YA, NA, VY, SE, CY, İE, KZ, AB, CB, CS, MG, ME ve BÜ. 93. Kumru'ya bundan 30 sene önce bir ekip olarak geldik ve sokağa bakıp burası ikinci Paris dedik. Bu kadar olmaz. Bizler Ankara'yı, İstanbul'u, İzmir'i ve Samsun'u vesaire şehirleri gördük. Bu kadar tüketime uyan bir kaza görmedik. Hemen moda neyi çıkarıyorsa ikinci gün kumrulu bayanlarımız onu hemen alıyor. Bunu sadece ben söylemiyorum. Buna itiraz edenler olursa buna diyenlerin isimlerini hemen verebilirim. Aynı zamanda ben ayağa da çok bakarım. Kaliteli ve pahalı ayakkabı alanları severim. Çünkü o ayakkabıların ömrü çok oluyor. Sonuçta da onu alanlar karlı çıkıyor. Bu da çok üst düzeyde bir mantıktır. Gidin bu malları satanlara sorun. Mesela Ankara'da ben Togo'dan iki ayakkabı aldım ve iki sene giydim. 94. Kumru'da bir insan komşusunu kıskanıp eline hemen 2 milyar geçtiğimi araba alıyor. Bunu nereden biliyorsun diyeceksin. Bazı arkadaşlarım beni samimi gördüklerinden zaten itiraf ediyorlar. Bu arabayı alanlar da uzun bir mesafeye gitmiyorlar. En fazla 3 kilometrelik yolu arabayla gidiyorlar. Kapının önüne koyayım ve hava atayım diyorlar. Çünkü bir de şundan anlıyorum. Adım başı bir araba. İstanbul hariç böyle yapan diğer bir şehirliği görmedim. Çünkü oradaki insanların vesayet sorunu aşağı yukarı çözülmüş. Yapmayın etmeyin kardeşim. Peygamber Efendimiz'in hadislerini iyi okuyun. Bu mantıktan onları okuyan da yok demektir. Eğer okuyorsa bile bile demek ki nefsine yenik düşüyor. Lüzumsuz yere adam tüketime meyilli olur mu? 95. Erol, Gürol ve İsa şahit. Gözlüğü bozulan bir adamı Rekabi'ye gönderdim. Adam yarı yoldan geri dönmüş. Rekabi'ye uğrayıp işini gördürmemiş. O tamiri de kumruda başkası yapamıyor. Acaba başka birisi onu başka bir yere mi gönderdi? Millet doğru akıl vermekte uygun olmuyor. 96. Baklavacılık bundan 42 sene önce Faslalı birisi tarafından yapıldı. Adamın bir numaralı müşterisiydim. Adam iflas edip gidince şöyle demişti. Bu kumrular evinde yapar, baklavacıdan baklava almaz. Benim tahminime göre de bu iş kumruda uzun süre yerleşmez dedi. Şimdi görüyorum ve adama hak veriyorum. 97. Oyun kurgusundan benim düşüncelerime sahip 3 kişiye rastladım. Birisi emekli öğretmen Osman Hoca, ikincisi ordudan memleket eczanesine gelen Samsunlu bir eczacı, üçüncüsü ise bizim Tahsin Aydın. Diğerlerin çoğunun daha 40 fırın ekmek yemesi gerekiyor. Aslında ben Osman Hoca'ya şaşırdım ama demek ki kendisini iyi yetiştirmiş. FB'nin şimdiki oyun kurgusunu bunların yanında anlatmıştım. 98. Kumru eski Rum ve Ermeni kenti olduğu için bazı eski kelimeler Rusça, Ermenice ve Rumca olarak bu zamana kadar gelmişler. Bunların çoğu da Karadeniz şivesi olarak zamanımıza kadar gelmişler. Başka şehirlerde o kelimeleri bilen 1000 kişiye bile rastlayamazsın. 99. Kumru'da 100 senelik bir aileyiz ve eskilerden başlayıp günde 5 öğün yemeğimizi evde ve dükkanda bölüştük. Annemin ve Harun'un eli çok açıktı. Bu böyle senelerce devam etti. Fakat Kumru insanı çok nankör çıktı. O insanlar bile şimdi arkamıza geçip vurmaya başladı. Satırın başını hemen söyleyeyim. Ben sağ oldukça akıcılar hiçbir şey olmaz. Sizler aklınız sıra bizlere bakıp gülüyorsunuz ama asıl ben bu gruba girenlere giriyorum. Çünkü bu gruptan da 500 bin liraya takla atanları görüyorum. Ama bizler ise, burada yazmak ayıp olur ama o rakamın çok üstünde para kazanıyoruz. Bazılarına bakıyorum, diğer bazı insanlara yakın yürüyor. Çünkü ondan maddi ve manevi faydası var. Yani adamlar yağcı olmuş. Sen beni Ankara'da sor. Yağcılık benim en sevmediğim özellik. Ama birazcık da eskiden parayı seviyordum. Şimdi benim yerime geçen Sayman 3,5 milyar maaş alıyor. Anlayın yani. Ankara'da Hacettepe'yi bırakıp da başka yüksek makama bunun için gitmedim. Başka büyük makamda 8,5 saat mesai yapacaktım. Oysa ki ben günde 2 dakika mesai yapıyordum. Başınızı şişirdim. Gelelim kumrullar ne yapıyor? Yandan bakıyor ve yalan yanlış bilgilerle şunlar şöyle olmuş diyor. Kardeşim sizler nasıl insansınız? Kur'an'dan ve hadisten bir habersiniz. Aynı zamanda şirke girip içinizden aman diyorsunuz ve yapacağınızı da yapıyorsunuz. Benden uyar mısın? Doğru yola gelirseniz sizler kurtulursunuz. Sizler ve ben ortak hesaba çekilecek değiliz ya. Burada yeri gelmişken bir aileden de bahsedeceğim. Bu ailenin sahipleri benim babamı kıstırıp dövmüşler. Eskilerde benim tasvip etmediğim kısasa kısas kaidesini uygulamışlar. O zaman da Akıcılar'da 5 misli kalabalık bir aile ve ucu da Amasya'da. Ahmet amcam ve Vahit amcam da toplanıp onları bir güzel dövüyorlar. Kömerik de şelaleden aşağıda atıyorlar. Hatta orada nöbet tutup 3 ayda kömerikten geçirmiyorlar. Sonradan tabii ki barışıyorlar. Fakat birisi halamın kızının yanında tanımayıp ağzından bakliye çıkarıyor. Hala bazıları o dayağı unutmamış. Bunlar ne biçim insanlar? Böyle insanlar hala böyle kinini senelerce içinde tutuyor. Yere yıkılmanı bekliyor ve vuracak. Demek ki böyleleri eğilip kalkmak için namaz kılıyor. 84 adet namaz ayetlerinin çoğu bunları anlatıyor. 100. Cuma namazında hoca hobadayken iki tanıdığımız namaz kılmaya kalkıyordu. Yerine oturttum fakat 3-4 kişiye yetişemedim. Onlar kıldılar. Bu şahıslar dünya nimetlerine daldığında neyin farz neyin sünnet olduğunu bilmiyorlar, öğrenememişler. Bunu ben Almanyalı'nın kahvesinde söyledim ve öğrettim. Bunun üzerine Muammer orta yeri çok çarpıcı bir laf söyledi. Şimdi onu yazıyorum. Necip, Necip dedi. Oturup kalkmak için namaz kılmayın. Fahrettin abinizi dinleyin ve doğrusunu yapın. Asıl konumuz ne yani? Hutbe farzdır ve farzken sünnet yapılmaz. Çünkü Allah peygamberden üstündür. Onun içindir ki bir de hutbeye oturup can kulağıyla dinleyeceksin. Hutbeyi dinlemiyorlar, günlük şeytanlıkları akıllarından geçiriyorlar. Bununla ilgili olarak Harun Reşit'in bir hikayesi vardır. Tam öğrenmenin zamanı. 101. Kumru'da mezarlıkta namaz kılınıyor ve salf olayı da hak getire. Onun için bizde dahil Allah bilir %1 sevap ancak alıyoruz. Neden böyle söylüyorum? 84 tane namaz ayetleri çok sert de ondan. 102. Ben 3 aylar 3 defadır tuttum. Bunu neden yazıyorum? Farz olan şeylerden bazılarından eksikliğim varsa diğerlerinden yapabileceklerini iyi yapın. Tabii ki söyleyen gittim. 103. Zaman ve akit dağıtanlar, bunları denetleyenlere yazıyorum. Bunları dağıtanların çoğu çocuk. Ama sizlere gelen şikayetlere göre eskisini hemen değiştirin. Gazeteler yerine ulaşmıyor ve haksız kazanç elde ediyorsunuz. 104. Diyanete bağlı imamların çoğunluğu AKP'nin peşine düşmüş ve siyaset yapıyorlar. Müftüler de tabii ki mükafatını veriyor. Adam tarlada çalışmaya gidiyor ve camiyi de kapatıyor. Benim eniştem ise camiye gidiyor ve cami tabii ki kapalı. Tabii ki müftü de buna göz yumuyor. Aynı zamanda bazı imamları bile biliyorum oruç bile tutmuyor. El cümle bunların çoğunun aldığı maaş bile helal değil. Bunu şuna da ekleyerek yazıyorum. Hepsinin yanında 2-3 tane işleri de var. Buna benim bir arkadaşım var, o çok kızıyor. Tabii ki asıl suçlu müftülük ve diyanet. 105. 45 senedir İsmet Paşa'ya giderim. Orada gördüklerim %90 oruç tutmuyorum. Sebeplerini anlatırken de 40 dereden su getirip kendilerini haklı çıkarıyorlar. 106. Kumru'da milleti kandırıp mallarını ellerinden anladığında çoğunlukta. Hem de bunları yapanlar namazdan yazında insanlar. Demek ki bu adamlar bu işlerin kitapta yerini bulmuşlar da bizim haberimiz yok. Arkadaşlar bulduğunuz yerleri bizlere de söyleyin, bizler de küplerimizi dolduralım. Birisi kiraya bir yer arıyor ve sıkışmış. Kendisine göre bir keriz buluyor. Onunla 5 yıllığına 1,5 milyardan anlaşıyor. Parasını bile 12 ay erteliyor. Vay uyanıklar vay. Kiralayacağınız yerin hakkını vereceksiniz. Hoca sen boşu boşuna cuma namazda hadis okuyorsun. Kumru insanın %98'i olmuş haracı. Onun için ise bu hadisi bir daha okuma. 107. Kumru'daki Galatasaraylılara ben bundan 9 sene önce kitaplarını çıkarmaya söz verdim. Onları anlatan 4 dörtlük bir kitapları yok. Bana rica ettiler ve ben de 4-5 sene sonra onların kitaplarını çıkaracağım. Bekleyin ve görün. 108. Kumrulların ve diğer şehirlerde bildiklerim çoğu kafaya yemiş. Son zamanlarda aldıkları futbolcuları göklere çıkarıyorlar. Ben onlardan %100 verim alacağınız ve beklediğiniz verimi alacağınızı zannetmiyorum. En son Lincoln'u gördünüz. 109. Güya kendisini bir şey zanneden Eyüp Fas'la başbakana fındığı sakın 3 milyon yapma yoksa istifa ederim demiş. Buna inanın epeyce kumrulu var. Eyüp Fas'ı AKP'nin içinde kim acaba? Adamın bir sürü milletvekili var. Bazılarını zaten attı, bunu da atarsa ne olur? 110. Aferin Ahmet Çakar, 8. ayda bu işten anlamak için bu tozu yutmalısın dedim. Sana bir toz yutturup daha beni doğrultamazsın. Bu arada hepten Fenerbahçe'yi de yutuyorsun. 111. Kumru'daki bazı tüccar arkadaşlarım ve bazılarını da daha önceden yazdım. Bunlar yaşamıyor demiştim. Hemen bazısı sanki mantıklı cevap veriyormuş ya, para konusu ne olacak versene dedi. Bunu söyleyenler su katılmamış, cahiller sınıfına giriyor. Ben ne demek istiyorum bir defa anlayın. Şartlar şunu gösteriyor, tabii ki kabul. Ama ben sonuca bakıyorum, yani yaşamıyorsunuz. İmkanlar neticede yine insanlar yaratır. Sen de yaşanacak işi yap. Yani bu imkanı zorla. Aynı zamanda bu işi yapıyorsan kendini sık. Boş vakitler ayır kendine. Ben Kumru'daki 600 dükkanı dolaşıp her türlü bilgilere ulaşıyorum. Ondan sonra da sizlere bunları anlatınca da hemen ukalalık yapıyorsunuz. Hiç olmazsa burada susun. Ben başka şehirlerde bu kadar ukalalık yapanları görmedim. Burada sizlere birini anlatacağım. Adam küllüm yalancı ve onun için de herkesin yalan söylediğine kanaat getiriyor. Kumrullar bu örnekten biraz ilham alır. İlimde böyle bir şey yoktur. Sen yalancıysan yalancısın, herkes böyle diyirdir. Ben Bıcır'ın kahvesinde dinle ilgili bilgi veriyordum ve karşımda da Rize'den ilim almış kişi birkaç köyün imamı vardı. Onlar bana sonuna kadar inandılar ama bizim bu işte bir suçumuz yok. Çünkü senin gibi anlatana rastlamadık dediler. Yani dinleyenler de var. Adamın canını çıkaranları zaten yazmıştım. 112. Kumru'daki gençlerin %90'ını yönlendiririm. Ama demokrat bir insan ancak gerektirdiği zaman böyle yapar. 113. Abdullah Beyazıt'ı geçenlerde görüp takdir ettiğimi söyledim. Hayatında hep solakların arasında kalmış ama sıyrılıp çıkmış. Şimdi ise pek araştırmadım ama %85 demokrat yönü var gibi. Onunla aslında eski ormancı ile beraber bundan 9 sene önce tartışmıştık. Çünkü o zaman benim çuluma bakıp bu hizmetli sınıfına giren bir insan demişlerdi. Bir saatin sonunda ama ikisi de bana inandı. Sadece konuşmayla ilgili, yani belgesiz inanan insanlar da kültürlüdür. Ben de burada onlara bana anlattıklarıma inandıkları için artı puan verdim. 114. Kumru'da kendisini yetiştirmiş kişi adedi 10 kişiyi geçmez. Bunlar bile tam üst düzeyde değiller. Bunların hepsini ben tanıyorum ve takdir ediyorum. Bunlu kişilerin hayatlarının büyük bir bölümü dışarıda geçmiştir. Bunları özetle anlatmak gerekirse bunlar okumuşlar, gezmişler, görmüşler, onun için bilgiler iyidir. Diğer gruba giren 34.990 kişi ise aşağıdaki köprüden geçmemiş, çok bildiğini sanan kişilerdir. Ya kardeşim, sen bu halinle kendini topluma kabul ettiremezsin ve yukarıda yazdığım 10 kişi arasında veya başka yerlerde fikir beyan edersen çuvallarsın. 115. Kumlu'ya giden malların %70'i sahte. Ben aşağı yukarı 20-30 malı biliyorum. Çoğunun sahte olduğunu gördüm. Buraya mallar benim bildiğim bazı şehirlerden geliyor. Bunların birinci suçları belli. İkinci suçları ise alan kumrulu tüccarlar. Bu konuyu fazla uzatmak istemiyorum. Eski adamları sorun, sizler niye battınız diye. Parti peşinde de batanlar var. Ali Rıza Akıcı, Sami Akıcı ve Gürol Yaktı gibi. Daha 500 kişi battı, bunlara bir sorun. Gelelim para hayırlı olarak nerelere harcanır meselesine. Onu zaten Cuma hutbesinde duyuyorsunuz. 116. Kumru'da Samur köyünden ve Kömerik köyünden iki sosyal demokrat arkadaşımız var. Bunlardan şöyle bahsedeceğim. Bunlar Kumru'nun en inatçı bilmişleri. Daha da var ama bunlar başka. Samsun'daki birisi gibi bunlara ne kitap, ne gazete, ne de televizyon, ne de şahitlik yapacak kişiler yetiyor. İlla ki bunların dediği olacak. Aslında bunların müritleri de yok. Çünkü cahil olduklarını herkes biliyor. Onların akıllarında senelerde bir şey tutturmuşlar, illa ki o doğru olacak. Yani dünya nüfusunu sayarsak herkes bir yana, bunlar veya bunlar gibi düşünenler bir yana. 117. Adamın biri Sezai'ye bir VCD getirdi ve ben bunun bir tarafını çalamıyorum dedi. Ben müdahale ettim. Benim ağzım payını verdi. Sezai ise 5 dakika oyaladı. Sezai ise ona uyup 200 metre gitti ve arabasında deneme yaptılar. Dolayısıyla Sezai ve ben haklı çıktık. Böyle teknolojiden anlamayan ve anlamadığı halde inatçı kişileri ne yapacaksın? Ona bir inek, bir tavuk, yeşillik ve eski lambalardan vereceksin. Ayrıca TV de vermeyip sürün diyeceksin. Millet seninle senin anlayışsızlığın ve kafasızlığın yüzünden 5 dakika uğraşmaya ve fırçamaya mahkum değil. Kumru'daki amirlerin çoğunda da şunu gördüm. Kemal Sunal filmlerinde de görmüştük. Çoğu koltukçu. Çoğu amirlerde üstelik cahil ve beceriksiz. Ben Hacettepe'de böyleleriyle çalıştım fakat orada azdım. Benim ön adım ise mülayimdir. İşlerin sonuçlanmasını severim. Onun için vatanın yararına olan kara kırı aldım. Saymanlık yaptığım yıllarda da yazmıştım. Birkaç defasında kanunları çiğneyerek ucuz mal almıştım da müfettişi araştırıp beni haklı görmüştüm. Aslında haksızdım ama ucuz aldığım için insafa gelmiştim. Ama hayatta Yazıcıoğlu gibi de olmak isterdim. O vatandaşın faydasına kanunları bile deldi. Biz de birazcık onun ayarındaydık. Böyle yapan bir Allah'ın kulunu da bulamazsın. Lafa gelince konuşurlar. İcraat yap ve göster kardeşim. Yazıcıoğlu da bundan dolayı sivrildi ve öldürüldü. Ama ben Kumru'da böylesini hiç rastlamadım. Eski bir nüfus müdürü cahil bir divaneliği bulup onu Fatsa'daki adamın dilekçesi olmadan hizafi olarak korkutuyor. Kardeşim, sen önündeki kanunları uygula, senin hayalinin geniş olması ve vatandaşı korkutmaya ne hakkın var? Bundan 6 sene önceydi ve ben voleybol takımına koçluk yapmıştım. Başta kaymakam olmak üzere diğer müdürler benim hakkımdaki bilgi içeren dosyaları masaların üzerine koyup beni çağırdılar. Karşılıklı olarak bilgi alışverişi yaptık. Ben esprili olduğumdan her gün onları aynı zamanda güldürürdüm. Şu sıralar böyle büyüklere rastlamadım. Karşılaştığımızda ise onlara biraz bir şeyler anlatalım dedim. Anlamadılar. Beyler sanki okullarını bitirip Paris'e ihtisas görmüşler. Çalıştığın yerler ise Kumru gibi yerler ve bilgin de sıfır. Aynı zamanda ihtisasını Kumru'da yapıyorsun ve buraya yazık ediyorsun. Okulu bitirip ve kitaba bakarak oraya hizmet veriyorsunuz. Sizlere söylüyorum. Avrupa'da bir işler böyle ki oluyor. Ben aynen Kumru'dan sürülen komiser gibi çalıştım. O komiser yanlış yola giren memuruna ceza almıştır. Sen misin doğrucu, hemen sürülmüştür. Kumru'da yine tek olan ve imzacı bir kurumumuz var. Bu kurumdaki de okuldan sonra kup mesleğine başlamış. Nasıl olsa Kumru halkı cahil demiş. Bu kurum değişik yerlerde de yazmıştım. Yetersiz, bilgisiz, cahil, az okumuş ve milleti de böyle gören bir kurum. Onun içindir ki benim divaneli hemşerim oraya gidip 3 defa 45 milyon ödemiş. Nereye yanlış olunca para ödenir zannedersem anladınız. Hata kimde tabii. 2 defa evreyi yanlış yazan kurumda tabii. Bu defa at verecek yazacağım. Kumrudaki muhasebecilerden bahsedeceğim. Beni 13 yaşında yetiştiren Cevahir'in babası olduğunu yazmıştım. Onun verdiği kitabı hala saklıyorum. Ben bir kitap kolik olarak o kitabı okudum ve daha önceden de yazdım. 30 tane eleman yetiştirdim. Benim söylediğim kitapları bana kim gösterirse kumrudan ben bileklerimi keseceğim. Onun içindir ki çok hatalar oluyor. Bundan 35 sene önce bir fırıncı envanter ve yardımcı defterler iyi tutulmadığından ceza yemişti. Maliyeden emekli olan bir muhasebecinin bir aralar epeyce hatalı defterlerini tespit etmişlerdi. Biz Türkiye'de yaşıyoruz beyler. Ben de Ankara'da çalıştım ve muhasebeciyim. Ben merak ettiğim kanunları yuttum beyler. Adam önümde hata yapıyor. Beni adam yerine koymuyor ya da cahil gözüyle bakıyor. Yani adam benim yanımda satın alma yapıyor. Aşağı yukarı bu konuları kumruda 5000 kişiye anlatmışımdır. Belediyede çalışan ve rüşvet veremeyip iş alamayan bir arkadaşım bana bunların yollarını sordu. Ben de bu arkadaşımın iş alması için bir saat ona ders verdim, ağzı açık kaldım. Tapuda da bir akrabamın kocasını öldürmüşler. Kadın bir bakıyor ki kocası ölmüş gözüküyor. Kumru'da çok büyük bir kurumda adamlar yanında iş beceriyorlar. 119. Kumru'da kızların mirasını veren yok. Peki nasıl bir Müslümanlık bu? Ben arkadaş 1400 sene öncesinden kaldım ve bana kimse kızmasın. Kızların miras hakları da var, her türlü hakları da. 120. Bir gün öğretmen evinde 15 tane öğretmenle beraber oturuyorduk. Tesadüfen Abdullah Özbek'in haberinde yanlışlık buldum. Bu yanlışlık aslında hakaret içeriyordu. Örnekte önümüzde olduğundan öğretmenlere yanlışlığını sordum. Yarım saat aradılar ve yanlışlığı bulamadılar. Yanlışlığım bir öğretim görevlisi ibaresinin olduğunu söyledim. Başladılar bazıları canımı çıkarmaya. Kardeşim sen git önce öğretim üyesi ve öğretim görevlisi nedir? Önce onu öğren. Burada bana hemen kızacaksınız biliyorum. Bu hataları anlatırken bir iki öğretmen hem de bile bile bana kızdılar. Bundan önce bile 5-6 hatalarını zaten yazmıştım. Bunları ben yazmayacağım. Hiç kimseye yazdırmayacaksın. Peki nasıl düzelecek bütün bunlar? Öğretmenlerin bile yapma etme yazma dedikleri devirdeyiz. Ama bunlara Peygamber Efendimiz'e çoğu şeylerini öğretmedikleri gibi öğretmenler hakkındaki yazılanları da okutmuyorlar. Bu arada ben yazdığım için sanki zararlı çıkacağım. Aynen bu konuyla ilgili olarak Samsun Ticaret Lisesi yazımı da okuyun. 112. Adamın anlattıklarını cinli dinliyorum. Salak benim yakalayamayacağımı anlamadan bana 2 milyar geliri olduğunu ve giderlerin de 3 milyar olduğunu ağzından kaçırıyor. Yani düz olarak söylemiyor ama gelir ve giderlerini sayıyor yani. Özal'ın da dediği gibi bu yama nasıl kapanıyor? Bir daha benim yanımda böyle hata yapmayın. Düşünürken şeytan adamın aklına neler getiriyor? Tövbe tövbe. 122. Halamın oğlu sırrı evin Ankara'ya benim nikahıma önemli olan gelmesiydi. Sakallı ve ayakkabısı boyasız olarak geldi. Babam onun nikah şahidi yaptı. Buraya kadar anlattıklarımda Ankara'ya göre bir anormallik yok. Ama Kumru'ya göre var. Zaten insan da canı sıkan bu. Ankara'daki insanların tepki sıfır. Ama bu olay Kumru'da olsun adamın arkasından davul çalarlardı. Ne demek istediğimi Arif olan zaten anladı. Aynı zamanda bahsedeyim. Günlerden pazar günüydü ve açık olan bir yer bulamazdım. Sırrı abi Kumru'da isteyen sorabilir. Yani Ankara ile Kumru arasındaki kültür farkı %1500 farklı. Kumru'nun bu kültüre alışması için senelerin geçmesini de beklemesin. Olay şurada tıkalı. Kumru'nun %99.99'u aşağı geçip buralarda 15-20 sene yaşamalı. Bu da olamayacağına göre sonuç alamazsınız. Bu yazıyı Sırrı abiden izin alıp yazdım. 123. İhsanca yakın kahvesinde aşağı yukarı 30 kişi yüksek volümde senelerce oyun oynadık. Şen şakraktık yani. Herkes de buna imrendi bile. Ama şimdi bazı kahvelerdeki oyunculara bakıyorum. Volümümüz yandan oyun seyrederken bile %25 olduğu halde bazı aziz nesillikler bundan rahatsız oluyormuş. Ben zaten sizleri ve Sada da bunlardan var. Gözünüzden tanıyorum. Sizler benim beyefendi lafına bile tahammül edemeyen, yani bunun birisine söylediğinde bu masada beyefendi ne arar diyen insanlarsınız. Adam diyor ki, bu oyun akıl oyunu, onun için ses çıkmaması gerekir. Şurada haklısın arkadaş. Bu oyun akıl oyunu, o sende yok. Sana doktor ve uzuvlarını şaşıran psikolojik deli ve aralarında geçen konuşmayı hatırlatmak isterim. Bunu Kumru'da yapan epeyce kişi de var. Onlar kendilerini bilir. Yalnız işlerinde diğer huyları iyi olup da bu konuda sıfır olanlar da var. Bu adam daha oyunun başında oyunu yarıda bırakıp oradakiler birine hakaret edip ve çay paralarını da vermeden çeker gider. 124. Ben bundan 9 sene önce emekli paramın aşağı yukarı hepsini kaptırdım. 10 sene öncesinde dayanan yatırım planım da vardı. Bu planıma göre Ankara'nın üzerinde yatırımla ilgili olarak plan işinden anlayan birisiyle tanışmıştık. Bu arkadaş başımızda olmak üzere 2 araba tutup Akyurt taraflarında araştırmalar yaptık. Bu araştırmaya göre ranç çok büyüktü. Matbaadaki İsmail, Serdar, Sadık, Muharrem ve ben ortaklaşa yerler almaya karar vermiştik. Yalnız bu gruptan çoğumuz bu yatırımda başarılı olamadık. Yalnız ben bunu Kumru'da anlatmaya karar vermiştim. Çünkü millete faydalı olabilmek için. Yalnız Kumrulların çok akıllı olduklarını unutmuştum. DYP partisine evini kiraya veren Nadir arkadaşım o sıralarda benim de haberim olarak Ankara Kazan'a 10 milyara yatırım yapmıştım. Şimdi yeri 500 milyar yapıyor. Bununla da acayip gurur duyuyorum. Nadir gibi değilse de onun %40 misli yatırım yapanları da tanıyorum. Gelelim Kumru'da yaptıklarıma. Kumru'da başta Cahit Paycı olmak üzere 20 tane zengine bu olaylar anlattım. Araştırma yapın, ondan öncesi sonra karar verin dedim. Nadir 500 misli kar etti. Bu 20 kişi de 9 sene öncesine göre en az 200 misli kar edeceklerdi. Hiçbirisi beni dinlemedi ve üstüne üstlük işlerinden biri de hakaret ettiler. Şimdi gelelim benim durumuma. Benim 9 senede bazı kişiler yüzünden 1,5 trilyon zararım oldu. 9 senede ben bunu Akkürt'te ranta yatırsaydım kaç misli artacaktım? Sizler bir hesap edin. Benim 1980'li yıllarda bugüne kadar gelirim çok iyiydi. Ama ben sonradan bile biliyorum herkes dua etti. Çevremle bütün kazandığım paraları afiyetçe yedim. Yani bu rakam %70 olmuştur. 125. Kumru'da tek Cemalettin Yakta hariç 34.999 kişi bazı özel kelimeleri bilmiyor. Bunu bile araştırdım. Adamın bu kelimeleri bilmesi için çeşitli meziyetlere sahip olması gerekir. Bu konu kelimelerle anlatılmaz. Ufuk, öngörü, büyük şehirlerin soluğunu almak vesaire olması gerekiyor. Bazıları hemen atlayıp Karadeniz kelimeleri diyebilir. Böyle bir şey değil, lütfen anlayın. Ama size bir kişiden örnek vererek konuyu anlatıp bağlayacağım. Muammer Ortaylı'ya bazı kelimeleri söylemiştim, o bile anlamamıştı. 126. Saddam benim 9 sene önce getirdiğim belgelerin %20'sini götürdü. Bu futbol konusuna ait değil diğer belgelerde. Çünkü o çuvaldaki belgeler almıştım. Aynı zamanda bazı lüzumlu makbuzları da götürmüştüm. 9 sene sonra Ekrem'in yanında bu konuyu sorduk ve güzelce bir kala işittik. 127. İmamlarımızdan Fahri Gürgezoğlu'nun çok büyük özellikleri vardır. Şimdi burada sadece ikisinden bahsedeceğim. Ünye de bundan 9 sene önce benim rock'n'roll'umu aşağı yukarı 25 kişiyle birlikte seyretti. Benim demokratlığıma, dini bilgime, söyleyiş tarzıma, Hazreti Ömer gibi değil ama benim anlatıştaki sertliğime, kendi has entelliğime, futbol ile ilgili bilgime ve ez cümle çoğu özelliklerime değer veren aydın bir imamdır. Bu gruba giren imamların içinde benim gözümde Türkiye birincisidir. 128. Kum'daki komiseri anlatmıştım. Kaymakama da aynı oyunu oynamışlar. AKP'liler sizlere nereden yalan yanlış adamlar bulacağız. Ama sizler bulursunuz. Onun için değiştirin. Sizlere el pençe duranı da bulursunuz. Sizlere Yazıcıoğlu gibi adamlar lazım. Ve o neler yaptı bir de okuyun. Yukarılardan kimseyi takmayıp doğruluğun yanında her şey yapmıştı. Ama onu da öldürdüler. Çünkü dürüst adam Türkiye'de yeri yok. 129. Kumru'da çok saf olan birkaç insanın elinden arsasını değerin çok altında bazı Allahsızlar almışlar. 130. Gübre parası ve arazi yazılımlarında bir sürü sahtekarlıklar olmuş. Hem de bunlar yapanların bazıları hacılar, hocalar ve zenginler var. Hesap günü var beyler. 131. Ah Cahit Paycı, seninle 55 yaşına kadar ne iyiydik, ne kadar iyiydik. Seni kitabın 10 yerinde belki sayışla almıştım. Ama sen 4 kişinin gazına gelip geldin ve büyük laf edip benim gazıma uğradın. Keşke bunu yapmasaydın. Ne güzel geçinip gidiyorduk. Ama savaş baltaları senin tarafından çıkarıldı ve sen tuş olsan çok iyi olurdu. Neyse fazla uzatmadan konuya girelim. Yalnız ben Yahudi hesabını çok severim ve eskilerini ortaya çıkarırım. 13. ayrımın sonu, sayfa 134.